أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sevgili dinleyiciler, Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Bugünkü El Esmaül Hüsna programımızda Rabbimizin güzel isimlerinden El Muhyi ismiyle başlıyoruz inşallah. El Muhyi ismi hay kökünden türetilmiş bir isimdir. İhya fiili Kur'an-ı Kerim'de Allah için sıkça zikredilen bir fiildir. İhya fiili kelime manası olarak diriltmek, hayat vermek, yaşatmak, can vermek anlamlarına gelir. El-Muhyi kelimesi Rabbimiz için Kur'an-ı Kerim'de şu anlamlarda kullanılmaktadır. Birinci olarak Allah-u Teala'nın toprağı diriltmesi, toprağa canlılık vermesi. Nahl suresinin 65. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Vallahu enzele minessemâi mâen fe ahya bihil arda ba'de mevtihâ. Allah-u Teala gökten suyu indirir. Sonra o su ile yeryüzünü ölümünden sonra tekrar diriltir, tekrar canlandırır ve hayat verir. İkinci olarak yoktan var eden, dirilten anlamında kullanmaktadır muhyi kelimesi. Bakara suresinin 28. ayet-i kerimesinde Keyfe tekfurune billahi ve kuntum emvaten fe ahyakum. Siz Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Halbuki Allah sizi yoktan var etti. Siz ölüler idiniz, yoktunuz da Allah sizi tekrar diriltti. Yokluktan varlık sahnesine sizi çıkardı. Bu ayet-i kerimede de Rabbimizin insanları yoktan var etmesi anlamında el-muhyi kelimesi kullanılmaktadır. Yine yaşatmak anlamında kullanılmaktadır el-muhyi kelimesi. Nahl suresinin 97. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٍ Kim mümin olduğu halde, kalbi imanla dolduğu halde, erkek olsun, kadın olsun, güzel şeyler yaparsa, güzel tavırlar sergilerse, imanından kaynaklanan bir takım hareketleri ortaya koyarsa, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً Güzel bir hayat vereceğiz, ona güzel bir hayat yaşatacağız. Bu ayet-i kerimede de yaşatmak, dünya hayatında hoş bir hayat yaşatmak, dünya hayatındaki işlerini düzene sokup ona güzel bir hayat bahşetmek anlamında kullanılmaktadır. Dördüncü olarak ölüleri diriltmek anlamında kullanılmaktadır el-muhyi kelimesi. Yasin suresinin 12. ayet-i kerimesinde İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddemu ve atharahum. Ölüleri biz diriltiriz diyor Rabbimiz. Sonra insanların yaptıklarını ve yapıp ettiklerini, yaptıklarının tesirlerini, izlerini ve etkilerini de yazarız diyor Allah-u Teala. Beşinci olarak da canlı tutmak anlamında kullanılıyor el-muhyi kelimesi veya ihya kelimesi. Enfal suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah müminlere sesleniyor. Ya eyyühellezine amenüs tecibu lillahi velirrasuli izâ da'akum lima yuhikum. Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi diriltecek şeylere çağırdıkları zaman onlara icabet edin. Allah-u Teala insanları diriltir, canlı tutar. Hem onlara hayat verir, hem de hayatiyetlerini, canlılıklarını devam ettirebilmek için onlara bir takım gıdalar verir. Allah-u Teala insanın varlığını devam ettirebilmesi için bedeninin ihtiyacı olan gıdaları ve rızıkları verir. İnsanın insan olarak hayatiyetini devam ettirebilmesi için gereken gıda ve rızık da ilimdir, Kur'an'dır, vahidir, Allah'ın mesajıdır. Allah bunu da verir. İşte Allah kitap göndermiş ve peygamber göndermiş. İnsanlar insanca yaşasınlar, insanlar diriliklerini kaybetmesinler diye. Şura suresinin 52. ayet-i kerimesinde Rabbimiz göndermiş olduğu kitabını, Kur'an'ını ruh ismiyle isimlendirilir. وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا Böylece biz sana hayat veren bir mesaj gönderdik, bir ruh gönderdik, bir ruh verdik diyor. Eğer insanlarda Kur'an varsa, insanlarda Allah'ın vahyi, Allah'ın mesajı varsa, o insanlar diri demektir. Eğer bir ailede Allah-u Teala'nın kitabı gündeme geliyorsa, Allah'ın kitabının prensipleri hakimse, o aile Allah'ın prensiplerine göre yaşıyorsa, o aile diri demektir. O ailede ruh vardır. o ailede hayat emmareleri var demektir. O aile ölmemiştir, ruhsuz kalmamış demektir. Eğer bir toplumda Kur'an varsa, o toplum diri bir toplumdur. O toplum canlı bir toplumdur. Eğer Kur'an'ın helalleri ve haramları, Kur'an-ı Kerim'in belirtmiş olduğu prensipler, ilkeler ve yasalar bir toplumda geçerliyse, o toplum diri ve canlıdır. Eğer bir toplumda Kur'an gündemden çıkarılmışsa, Kur'an rafa kaldırılmışsa, Kur'an sadece ölülere okunan bir kitap veya belli günlerde, merasimlerde ve törenlerde okunan bir kitap haline getirilmişse, o toplum ruhsuz bir toplumdur, o toplum ölü bir toplumdur, o toplumdan artık hayat emmaresi ortaya çıkmayacaktır. Rabbimiz Ra'd suresinin 17. ayet-i kerimesinde, gökten indirmiş olduğu vahyi tıpkı gökten indirmiş olduğu suya benzetir. Su toprağa nasıl can verirse vahiy de toplumlara can verecektir. Toplumların üzerindeki bir takım batıl kalıntılarını giderebilmek için Allah-u Teala vahyini göndermiştir. Toplumları duraganlıktan, miskinlikten, aptallıktan, şapşallıktan, kokuşmuşluktan, sindirilmişlikten korumak için, kurtarmak için Allah-u Teala insanlara mesajını, vahyini, Kitab-ı Kerim'ini, Kur'an'ını göndermiştir. Suyun toprağı diriltip tekrar canlandırdığı gibi Allah-u Teala da toplumları diriltmek için Kur'an'ı göndermiştir. Fert, aile ve toplum bazında insanlar Kur'an'a yönelirlerse, Allah'ın mesajını gündemlerine alırlarsa, Allah-u Teala'nın kitabına göre hareket ederlerse, o zaman o fert, aile ve toplum diri demektir. Onlar canlı ve yaşıyor demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an okuyan insanla okumayan insanı ölü ile diriye benzetir. Kur'an okumayan insanlar ölüdür, hayat emmarelerini tamamen kaybetmiştir. Artık o insandan insanca tavırlar beklemek mümkün değildir. O insanın insanca hareket etmesi mümkün değildir. El-Muhyi kelimesi Kur'an-ı Kerim'de iki kez geçmektedir. Rum suresinin 50. ayet-i kerimesinde Rabbimiz İnne zâlike le-muhyil mevta. İşte bu Allah-u Teala'nın ölüleri diriltmesidir. Fussilet suresinin 39. ayet-i kerimesinde de İnnellezî ahyâhâ le-muhyil mevta. Toprağa hayat veren, toprağı canlı kılan Allah-u Teala ölüleri de diriltecektir. Ölüleri de tekrar canlandıracaktır. İhya kelimesinin diğer bir anlamı da uykudan uyandırmak anlamında kullanılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uykusundan uyandığı zaman yatağının içerisinde şöyle dua ederdi. Elhamdülillahillezî ahyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nuşûr. Biz öldükten sonra bizi dirilten Allah'a hamdolsun ve dönüş O'na olacaktır. O'nun huzurunda toplanacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyku küçük ölümdür buyuruyor. İşte uykuya yatmayı ölüm olarak ifade ediyor Peygamberimiz. Ölüm kelimesiyle ifade ediyor. Uykudan uyanmayı da ihya kelimesiyle, dirilmek kelimesiyle ifade ediyor Peygamberimiz. Maide suresinin 32. ayet-i kerimesinde de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Men ahyaha fekeennemâ ahyennâsı cemî'â. Bizim aracılığımızla kim insanları diriltirse, kim bir nefsi diriltirse, sanki bütün insanlığı diriltmiş gibidir. Yani insanları öldürmez de onları diriltecek olursak, onları yaşatacak olursak, onların yaşamalarına yardımcı ve vesile olacak olursak, biz bütün insanlığı diriltmiş gibi, bütün insanlığı canlı kılmış gibi olacağız. Bizim aracılığımızla bir kimsenin dirilmesi demek, bütün alemin dirilmesi demektir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'ye tavsiye ederken, senin aracılığınla bir kimsenin dirilmesi, hidayete ulaşması, üzerine güneş doğan her şeyden hayırlıdır buyuruyor. Diğer bir rivayette de, senin aracılığınla bir insanın dirilmesi, hayat bulması, hidayet bulması, bir vadi dolusu kızıl develerden daha hayırlıdır buyuruyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Biz insanları öldürmek için değil, insanları diriltmek için varız. Biz toplumları öldürmek için değil, toplumları diriltmek için varız. Allah dinini, kitabını bunun için göndermiştir. Bundan dolayı Allah-u Teala kitabına ruh ismini vermiştir. Allah'ın kitabının dışındaki diğer kitaplar, yasalar ve ilkeler, Allah'ın dininin dışındaki bütün dinler, fikir akımları ve ideolojiler, bütün rejimler, insanları, aileyi ve toplumu öldürmek için vardır. Ve zaten öldürüyorlar da. Bugün biz, ferdin öldüğünü, ailenin yok olmaya yüz tuttuğunu ve toplumların artık helaka doğru sürüklendiğini görmekteyiz. İnsanların hayatı yavaş yavaş ölüme doğru gidiyor. Toplumlar kokuşmaya doğru gidiyor. Toplumlar zillete doğru gidiyor. İşte böyle kokuşmuşluğa doğru, zillete doğru giden toplumları ancak Kur'an diriltecektir. Allah'ın ruhu ihya edecektir bu toplumları. Biz bu görevimizi ve sorumluluğumuzu bilir, vasat ümmet olduğumuzun bilincinde olursak, bu topluma örnek olmak için, bu toplumu diriltmek için gönderildiğimizin bilincinde ve şuurunda olursak, o zaman bu ölü topluma gideceğiz, bu insanların dirilişi için, bu insanların canlanması için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Ellerimizi, kollarımızı açacağız, ölüme doğru sürüklenen, felakete, uçurumlara doğru giden insanlara engel olmaya çalışacağız. Gittikleri yolun yanlış olduğunu, ölüme doğru gittiklerini bu insanlara haber etmeye çalışacağız. Ki bugünkü insanlık öyle bir ölümün içerisinde ki, kendisinin ölü olduğunun bile, ölüme doğru gittiğinin bile farkında değil bu insanlar. Veya kendisini diri zannediyor, diğer insanları ise ölü zannediyor. İşte böyle bir toplumda gerçekten Müslümanların işi zor. Müslümanlar uğraşması gerekiyor. Müslümanların gayret etmesi gerekiyor. Önce bu toplumun ölü olduğunu, ölüme doğru gittiğini, tutundukları her şeyin, her kanunun ve yasanın, her ilkenin, her kutsalın kendilerini ölüme doğru götürdüğünü, helaka doğru götürdüğünü bu insanlara anlatmamız gerekiyor. Sonra bu insanların eline hayat kaynağı, ruh verici olarak Kur'an'ı insanların eline vermemiz gerekiyor. İnsanları Kur'an'la tanıştırmamız gerekiyor. İnsanların Kur'an'la aralarındaki bütün engelleri ortadan kaldırıp bu kişileri Kur'an'la tanıştırmamız gerekiyor. Şunu hiçbir zaman unutmayacağız ki Kur'an'la tanışmayan, Kur'ansız bir hayat yaşayan insan ölü bir insandır. O canlı cenazedir. Eğer bir ailede Kur'an hakim değilse, Kur'an gündeme gelmiyorsa, Kur'an'ın ilke ve prensipleri hakim değilse, o aile ölmüştür, artık fonksiyonunu icra etmiyordur, ideal bir toplumu oluşturan aile özelliği kalmamıştır orada. Yine toplum bütün katmanlarıyla, bütün aşamalarıyla, bütün yönleriyle eğer Allah'ın kitabına teslim olmamışsa, Allah-u Teala'nın belirtmiş olduğu prensipleri ve ilkeleri tatbik edip uygulamıyorsa, o zaman o toplumda artık bir ölü toplumdur, bataklığa dönmüştür o toplum. Hem bataklıktır, insanları içine aldıkça içindeki insanları hem öldürüyor, hem helaka sürüklüyor, boğuyor, hem de dışarıdan gelen insanları boğuyor ve helaka sürüklüyor. İhya fiili Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık 49 kez zikredilmektedir, tekrarlanmaktadır. Hepsi de Allah-u Teala için kullanılmaktadır. Allah-u Teala el-Muhyi'dir. Allah-u Teala toprağı diriltir. Allah-u Teala insanı diriltir. Allah-u Teala uykudan diriltir insanları. Allah-u Teala ölü toplumları diriltir. Ölü aileleri diriltir. Ölü fertleri diriltir. Düşünceleri ve fikirleri ölmüş olan toplumları ve insanları Allah-u Teala diriltir. İlim duygusu, ilim aşkı ölmüş olan toplumları Allah-u Teala diriltir. İman duygusu ölmüş olan, kalpleri kararmış ve ölmüş olan toplumları ve insanları Allah-u Teala diriltir. Ölen kalpleri de Allah-u Teala diriltir. Allah-u Teala işte bütün bu özellikleriyle el-Muhyi'dir. Diriltendir, hayatın kaynağıdır. Yeter ki insanlar Allah'a müracaat etsinler, Allah'a yönelsinler. Allah bütün insanları ve bütün toplumları diriltecektir el-Muhyi ismiyle. Mümin de hem kendisi diri olacaktır, hem de içinde yaşadığı toplumun dirilmesi için mücadele edecektir. Allah'ın kitabını rehber edinen bir Müslüman, diri Müslümandır, canlı Müslümandır, hayat unsurlarını kaybetmemiş olan bir Müslümandır. Böyle bir Müslüman, Kur'an'la hareketlilik kazanacak, üzerindeki miskinliği, üzerindeki zilleti ve meskeneti atacak, pısırıklıktan, bencillikten, egoizmden, bir takım komplekslerden kurtulacak, toplumun dirilmesi için, bu bassız ayaksız toplumun harekete geçmesi için, ayaklanması için Müslüman çalışacak, çabalayacak, gecesini gündüzüne katacak, bütün çabalarını ve gayretlerini bu toplumun dirilişi için harcayacaktır. Toplumun dirilişi için enerji harcayan insanlar, bir takım gayretler ve çabalar içerisinde, planlar ve projeler içerisinde olan insanlar, hem kendileri diri kalacaklardır, hem de toplumu dirilteceklerdir. Ve bu insanlar, ölümsüz insanlar olacaktır. Belki bu insanların bedenleri ölecektir. Ki her nefis ölümü tadacaktır. İslam davetçileri de mutlaka ölecektir. Şehitler ölmüşlerdir. Şehitlerin kanı toprağa dökülmüştür. Ama o insanların atları ölmemiş, o insanların davaları ölmemiştir. El-Muhyi olan Allah-u Teala o insanları devamlı diri tutmuştur. İslam tebliğcileri de, tevhidin tebliğcileri de asla ölmezler. Onlar diridirler, devamlı yaşarlar. Onların davaları yaşar, onların inançları, onların sarılmış oldukları ilke ve prensipler devamlı yaşayacaktır. Biz devamlı diri kalmak istiyorsak, çağlar boyu yaşamak istiyorsak, bizi diri tutacak prensiplere sımsıkı sarılacağız. Allah'ın kitabına, Allah'ın ruhuna sımsıkı sarılacağız. O ruh bizi dünyada diri tutacak, biz öldükten sonra da bizi diri tutacaktır. Hem bu dünyada diri tutacak, hem de ahiret hayatında bizi diri tutacaktır. Rabbimizin güzel isimlerinden 62.si El-Mumit ismidir. El-İhya isminin tam zıttı olarak kullanılan bu kelime, İhya kelimesiyle El-Muhyi ismiyle beraber mütalaa edilirse daha güzel anlaşılır. Meşhur El-Esmaül Hüsna hadisinde El-Muhyi isminden sonra El-Mumit ismi zikredilmektedir. Bu iki isim beraber mütalaa edildiği zaman, beraber incelendiği zaman, beraber düşünüldüğü zaman daha iyi anlaşılacak ve daha iyi kavranacaktır. El-Mumit kelimesi öldüren anlamındadır. Allah-u Teala'nın tıpkı diriltme özelliği olduğu gibi öldürme özelliği de vardır. Kur'an-ı Kerim'de El-Mumit ismi bu şekliyle El-Mumit şeklinde geçmez. Ama Rabbimizin öldürme özelliği değişik ayet-i kerimelerde ifade edilir. El-Mumit ismini biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Hureyre'den rivayet edilen Tirmizi hadisinde geçtiğini görmekteyiz. Mülk suresinin 2. ayet-i kerimesinde Rabbimiz hayatı ve ölümü yarattığından bahseder. وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبُلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Sizin hanginizin daha güzel amel edeceğini imtihan etmek için Allah-u Teala ölümü ve hayatı yaratmıştır. İnsanları yaratmak, insanları yaşatmak, diri tutmak nasıl ki Allah'ın özelliği ise ve bu insanları Allah-u Teala belli bir hedef için yaratmıştır. Allah-u Teala bu insanlara belli bir hedef, belli bir gaye için hayat vermiştir. İnsanları başıboş hayvanlar gibi veya boş yere, anlamsız, saçma bir yere Allah-u Teala yaratmamıştır. Ölümü de Allah-u Teala bu hedefinin ve bu gayesinin bir unsuru olarak yaratmıştır. Ölümü de hayatı da yaratan Allah'tır. İnsanları belli bir süreye kadar yaşatan Allah, kendi dilediği dönemde, kendi dilediği bir zamanda insanları da öldürür. Onlara hayat veren Allah-u Teala, bir gün vermiş olduğu hayatı onlardan alır. Allah-u Teala insanlara hayat verir, onları denemek, onları imtihan etmek için, sınamak için, bir imtihandan geçirmek için. Ve bu imtihanın bittiği an, işte ölüm anıdır. Ve herkes, her insan mutlaka bu ölüm anına bu ulaşacaktır, bu ölümü tadacaktır. Necm suresinin 44. ayet-i kerimesinde de Rabbimizin bu özelliğinden bahsedilir. وَاَنَّهُ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْحَى O Allah güldürendir, ağlatandır. İnsanları sevindiren, neşelendiren ve üzüntüye sokandır. وَاَنَّهُ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَى Ve o Allah insanları öldüren ve diriltendir. Allah-u Teala'nın sevindirme ve üzme özelliği de vardır. Allah-u Teala kimilerini sevindirir, kimilerini ise mahzun kılar. Kimilerini ağlatır, kimilerini güldürür, kimilerini de öldürür, kimilerini de diriltir. İşte bu Allah'ın bir özelliğidir. Hazreti İbrahim'in karşısındaki Nemrut da kendisinin diriltici ve öldürücü olduğunu ifade ediyordu. قَالَ اَنَا اُحْيِي وَاُم۪يدِ Ben hem öldürürüm hem de diriltirim diyordu Nemrut. Hazreti İbrahim, Nemrut'un karşısında benim Rabbim hem yaşatır hem de öldürür diye Rabbini tanıtıyordu. O kafir ise, o aptal insan ise, ben de öldürürüm, ben de diriltirim diye kendisine bu özelliği, Allah-u Teala'nın bu özelliğini kendisine yakıştırmaya çalışmıştı. Sonunda فَبُهِتَ الَّذ۪ي كَفَرْ kafir şaşakaldı, aptallaştı, ne yapacağını bilemedi. Hz. İbrahim'in tartışma metodunun neticesinde kafirin bütün delilleri suya düştü, tamamen perişan oldu, rezil oldu. Allah-u Teala'nın uluhiyeti anlatılırken diriltme ve öldürme özelliği devamlı gündeme gelir. Allah-u Teala yegane ilahtır, ibadete layık olan O'dur. İnsanlar sadece ve sadece O'na kulluk yapmak zorundadırlar. İnsanlar sadece ve sadece Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını kabullenecekler. Bununla beraber Allah-u Teala öldürme ve diriltme özelliğine sahiptir. İşte Allah-u Teala'nın kulluğa layık olması, emir ve yasaklarına uyulması gerekmesi Allah-u Teala'nın yaşatma ve öldürme özelliğinden dolayıdır. Allah'tan başka bu özelliğe sahip olan hiçbir güç yoktur. O halde Allah-u Teala kendisinden başka ilah olmayan, kendisinden başka ibadet edilmeyen kimsedir. اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yerin ve göklerin mülkü ona aittir. Yerlerin ve göklerin saltanatı ona aittir. Malik odur, kral odur, söz sahibi odur. Yetki ve tasarruf tamamen onun elindedir. Mutasarrıf odur. لَا اِلَٰهَ اِلَّهُ Ondan başka ilah yoktur. Ondan başka sevilecek, ondan başka bağlanılacak, ondan başka itaat edilip ibadet edilecek kimse yoktur. Huve yuhyi ve yumit, o Allah dirilten ve öldürendir. Diriltme ve öldürme özelliğine sahiptir. Bu özelliğe sahip olmasından dolayı Allah-u Teala ibadete layıktır. Kullarının yaşamalarına karar veren Allah'tır, ölümlerine de karar veren Allah'tır. Bu konuda Allah'tan başka kimse söz sahibi değildir. O halde bizim yaşamamıza karar veren, dünyaya gelmemize karar veren Allah'tır. İnsanın bu konuda iradesi yoktur. İnsanın annesinin ve babasının da bu konuda iradesi yoktur. Bu tamamen Rabbimizin iradesi dahilindedir. Bizim ölmemiz konusunda da biz veya bir başkası kesinlikle yetki sahibi değildir. Bu konuda söz sahibi olan sadece ve sadece Allah-u Teala'dır. O halde benim hayata başlangıcım Allah'ın dilemesiyle, ölümüm de Allah'ın dilemesiyledir. O halde ben belli bir görev, belli bir sorumluluk için dünyaya gelmişimdir. O da Allah'a kulluk, ona ibadet, onun emir ve yasaklarına dikkat etmektir. Ondan başka hayatımızda ilah tanımayacağız. En üstün o olacak, en büyük o olacak, seveceğimiz sadece ve sadece o olacak. O zaman Allah-u Teala'yı yegane ilah olarak kabul etmiş oluruz. Duhan suresinin 8. ayet-i kerimesinde de yine şöyle buyuruluyor. La ilahe illahu yuhyi ve yumit rabbukum ve rabbu abaikumul evvelin. Allah öyle bir ilahtır ki kendisinden başka ilah yoktur. İbadete layık olan sadece O'dur. Hayatımızı teslim edeceğimiz sadece O'dur. Çünkü O yaşatan ve öldürendir. İnsanların yaşamalarına karar veren O'dur. Ölmelerine de karar veren O'dur. Rabbukum ve rabbu abaikum. Sizin de Rabbinizdir. Önceki atalarınızın, babalarınızın da Rabbi olan Allah'tır. Allah-u Teala hem ilahtır, hem diriltendir, hem öldürendir, hem de Rab'dir. İşte Allah-u Teala'yı tanırken, Allah-u Teala'yı kabullenirken, iman ederken, bütün bu özellikleriyle beraber kabullenmek zorundayız. Rabbimizin öldürme ve yaşatma özelliği, ilahlık ve Rablik özelliğiyle beraber mütalaa ediliyor. Allah-u Teala yaşatan ve dirilten olduğu için yegane ilahtır ve yegane Rab'dır. İbadete ve kulluğa layık olan O'dur. İtaat edilmeye layık olan O'dur. Çünkü yaşatan ve öldüren O'dur. Yeryüzünde hiçbir gücün, hiçbir makamın böyle bir özelliği yoktur. Hiçbir şahsın böyle bir özelliği yoktur. Ene rabbukumul a'la diyen, ben sizin en yüce Rabbinizim diyen Firavun bile yaşatma ve öldürme özelliğine sahip olduğunu iddia etmemiştir. Bugünkü çağdaş firavunlar da, çağdaş nemrutlar da böyle bir özelliklerinin olduğunu iddia etmiyorlar. Ama kendilerinin ilah olduğunu, kendilerinin Rab olduğunu bunlar iddia ediyorlar, insanları kendilerine davet ediyorlar, kendi kurallarına ve yasalarına davet ediyorlar. El-Mumit kelimesi Allah-u Teala'nın öldürmesiyle ilgili kullanılmaktadır. Allah'tan başka hiçbir kimseye El-Mumit özelliği verilmemiştir. Öldüren sadece Allah-u Teala'dır. Uykuya daldıktan sonra veya uykuya dalmaya da Rabbimiz ölmek ifadesini kullanıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Daha önce de bu hadis-i şerifi okumuştum. Hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyordu. Elhamdülillahillezî ahyâna bâdemâ emâtenâ ve ileyhin nuşûr. Bizi öldükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun ve dönüş O'na olacaktır. Allah-u Teala uykuya yattığımız zaman bizi küçük ölümle öldürüyor ve sonra tekrar bizi hayata döndürüyor. İşte bu el-mümit özelliği Rabbimizin bir özelliğidir. Allah'tan başka kimseye bu özellik verilmez. Allah-u Teala yeryüzünü öldürüyor, toprağı öldürüyor, tabiatı öldürüyor ve sonra tekrar diriltiyor. Öldürmek ve yaşatmak tamamen Allah'ın elinde. Eğer bir toplum Allah'la olan bağlantısını koparmışsa Allah o toplumu öldürür. O toplumun işini bitirir. Bir fert Allah'ın ruhuna karşı, Allah'ın diriltici unsurlarına karşı kendisini kapatmışsa, sırt dönmüşse Allah o ferti öldürecektir. Eğer bir aile Allah'ın ruhuna, Allah'ın mesajına, Allah'ın kitabına kendini kapatmışsa, sırt dönmüşse, ondan yüz çevirmişse Allah o aileyi de öldürecektir. Çünkü Allah'ın kitabından uzak olan, Allah'ın kitabına sırt dönmüş olan, Allah'ın kitabına karşı kör ve sağır kesilen fert, aile ve toplum ölüdür. Allah'ın kitabından toplum yüz çevirdiği zaman o toplumun ekonomik hayatı ölecektir. O toplumdaki sosyal hayat ölecektir. O toplumda barış olmayacaktır. O toplumda siyasi hayat ölecektir. O toplum ölü bir toplum haline geliverecektir. Rabbimizin güzel isimlerinden 63.'sü El-Hay ismidir. El-Hay ismi de Rabbimizin uluhiyetle alakalı isimlerinden bir tanesidir. Rabbimizin uluhiyetinden bahseden ayet-i kerimelerden sonra El-Hay isminden bahsedilir. El-Hay ismi Allah'ın ebedi bir hayatla daim ve diri olduğunu ifade eder. Allah diridir ama Allah'ın diriliğiyle insanların veya toplumların diriliği kesinlikle kıyas edilemez. Allah-u Teala diridir ama diriliği ebedidir. Daima hayattadır, diriliği asla yok olmaz. Allah-u Teala bakidir, ebedidir ve ezelidir. Allah-u Teala'nın El-Hay ismini öğrenirken, düşünürken, bütün bu özellikleriyle beraber düşünmek zorundayız. Allah-u Teala'nın subuti sıfatlarından olan hayat sıfatı hiçbir zaman kullarınkine veya toplumlarınkine benzemez, onlarla kıyaslanamaz. Allah-u Teala hayat sahibidir. Canlıdır, canlılığın kaynağıdır. Hem kendisi haydır, hem de insanlara hayat verendir. Toplumlara ve tabiata hayat verendir. Böyle bir hay özelliğine, böyle bir hayat özelliğine Allah'tan başka kimse kesinlikle sahip değildir. Allah-u Teala'nın hay olması, diri olması tamamen kendinden kaynaklanır. Kendisiyle alakalıdır. Furkan suresinin 58. ayet kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ Ölümsüz olan ve diri olan, canlı olan, canlılığın kaynağı, diriliğin kaynağı olan Allah'a tevekkül et. Güveneceksen Allah'a güven. Tevekkül edeceksen Allah'a tevekkül et. Çünkü O ölümsüzdür, ölmez. Sen işlerini birilerine havale edeceksen Allah'a havale et. Sen yönetimini, idareni ve nezaretini Allah'a havale et. Çünkü O diridir, diriliğin kaynağıdır, asla ölmez ve ölümsüzdür. Gafir suresinin, Mü'min suresinin 65. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. هُوَ الْحَيُّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ فَدْعُوهُ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينَ O Allah diridir ve ondan başka ilah yoktur. Hay özelliğine sahip olan Allah, hem kendisi canlı, hem de varlıklara can veren Allah-u Teala, hem kendisi diri, hem de varlıklara dirilik veren Allah-u Teala, kendisinden başka ilah olmayandır. İbadete
layık olan, kulluğa layık olan sadece O'dur. Eğer yeryüzünde böyle bir kimse varsa, onu da ilah olarak kabul ederiz. Ama Allah'ın dışında böyle bir özelliğe sahip olan hiçbir kimse olmamıştır, şu anda yoktur ve gelecekte de böyle bir kimse kesinlikle olmayacaktır. Hem kendisi canlı, hem de evrene canlılık veren, kainata canlılık veren sadece Allah'tır. O halde bize hayat veremeyen, bizi diriltmeyen kimselere kulluk yapmayacağız. Onlara itaat etmeyeceğiz. Onların yolundan gitmeyeceğiz. Zerre kadar kalbimizde onlara muhabbet ve sevgi beslemeyeceğiz. Kalbimizle onlara ısınmayacağız, itaat etmeyeceğiz. Çünkü yegane ilah Allah'tır. Allah haydır, hayat verendir. Hayat bizim yaşamamıza karar veren O'dur. Bizim yaşamamızın kaynağı ve merkezi O'dur. فَدْعُوهُ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ Dini Allah'a halis kılarak o halde Allah'a yalvar, Allah'a dua et ve Allah'a kulluk yap. Din Allah'a halis olsun. Yani din Allah'ın dini olsun. Allah'a hasrederek, dini Allah'tan öğrenerek, Allah'ın gösterdiği şekilde sen Allah'a ibadet et ve Allah'a kulluk yap. Bakara suresinin 255. ayet-i kerimesi, meşhur ayet-el kürsi diye nitelediğimiz, bildiğimiz ayet-i kerime, orada da Allah-u Teala kendisini hay olarak nitelendiriyor. Allahu la ilahe illahu el hayyul gayyum. Allah kendisinden başka ilah olmayandır ve o el hay ve el kayyumdur. Allah-u Teala'nın hay ismi uluhiyetle alakalıdır, ilahlığıyla alakalıdır. Allah ilahtır ve haydır. Allah haydır, diridir, diriliğin kaynağıdır. Bundan dolayı da ilahlık özelliğine, uluhiyet özelliğine sahip olan O'dur. Yaratan ve yaşatan O'dur. O halde kulluğa layık olan, ibadete layık olan da Allah'tır. Bugünkü öğreneceğimiz diğer bir isim, Rabbimizin El-Esmaül Hüsna'da 64. isim olarak zikredilen El-Kayyum ismidir. El-Hay ismiyle El-Kayyum ismi beraber zikrediliyor. Bundan dolayı El-Hay isminin hemen arkasından El-Kayyum ismini öğrenmemiz daha faydalı olacaktır. El-Kayyum ismi kıyam mastarından mübalağalı olarak türetilmiş bir kelimedir. Kelime manası olarak sözlük alimlerimiz, lügat alimlerimiz El-Kayyum kelimesini bize tanımlamışlar. El-Kayyum el-mütekeffil bi umurin nas. Kayyum demek insanların emirlerini, insanların işlerini üstlenen, üstüne alan, tekeffül eden ve kefil olan anlamındadır. Yani insanların problemlerini, sorunlarını kendi üzerine alan, onların yönetimini, onların idaresini kendi üzerine alan, onlara nezaret eden anlamındadır. Yine El-Kayyum kelimesini En-Nazır anlamında ifade etmişler lügat alimleri. Yani kullarına nezaret eden, insanlara bakan, göz kulak olan, onların durumlarını gören, onların durumlarını muhafaza eden, onların mutluluklarını temin eden, onların mutlulukları için, onların düzeni için Allah-u Teala emirler ve kurallar koyar. Yine El-Kayyum kelimesi, kulların ihtiyaçları için yegane dayanaktır. Bu anlama da geliyor. Kullar ihtiyaçlarını Allah'a havale ederlerse, Allah onların ihtiyaçlarını karşılar. Bir de Allah-u Teala, insanların fıtri ihtiyaçları vardır, bunları bilir ve insanların fıtri ihtiyaçlarını, yaşamaları için gereken ihtiyaçlarını karşılar. İnsanların bu dünyada ve ahirette mutluluğu için bazı problemleri vardır, bazı muhtaç olduğu şeyler vardır, ihtiyaçları vardır. Bunları da Allah-u Teala karşılar. Kendilerine müracaat ederlerse insanlar, Allah'a müracaat ederlerse Allah bu ihtiyaçlarını da giderir. El-Kayyum kelimesi El-Veli anlamında da kullanılmış sözlük anlamında. Yani kullarının velisi, dostu, yardımcısı, onların işlerini üstlenen, kendi üzerine alan, kullarına yapılan düşmanlığı kendisine yapılmış gibi kabul eden ve kulları üzerinde hakim, onlar adına karar alan, onlar adına mutasarrıf, onlara danışmadan bir takım kurallar ve yasalar koyan anlamındadır. El-Kayyum kelimesi El-İstiva anlamında da kullanılmıştır. Yani Allah El-Kayyum'dur. kullarını istiva etmiştir. Onlara hakim olmuştur. Onların üzerindedir, onlar üzerinde bir mutasarrıftır. El-Kayyum kelimesi, kullarının durumlarını ıslah eden, düzene sokan, ayarlayan, kontrol eden anlamında da kullanılır. Allah, kullarının durumunu ıslah eder. Kullarının içerisinde ortaya çıkan bir takım fesat unsurlarını Allah ortadan kaldırır. Kulların fıtrat üzere yaşamalarına engel olacak bir takım sıkıntıları Allah-u Teala ıslah eder ve onları giderir. El-Kayyum ismi yine ikmal eden, tamamlayan, mükemmele ulaştıran, mükemmel kılan, mükemmelleştiren anlamlarında kullanılır. Allah kemal sıfatlarına sahiptir. Allah mükemmeldir. Bundan dolayı kullarının işlerini de Allah mükemmel bir şekilde düzene sokar. Kullarının işlerini tamamlar, kemale ulaştırır. Nitekim Allah-u Teala "El-yevme ekmeltu lekum dinekum" buyuruyor. Ben bugün sizin dininizi kemale ulaştırdım. Allah her şeyi kemale ulaştırmıştır. Dinimizi de kemale ulaştırmıştır. Bundan dolayı biz kemal üzere mükemmel bir hayat yaşamak istiyorsak Allah-u Teala'nın Kayyum isminin tecellisini üzerimizde görmek istiyorsak Allah'ın kitabına sımsıkı sarılacağız. Mükemmel olan, kemal özelliğine sahip olan Allah'ın kitabını rehber kabul edeceğiz. Kitabın doğrultusunda yaşamaya çalışacağız. O zaman Allah bizim hayatımızda El-Kayyum demektir. Kur'an-ı Kerim'de namazla ilgili ayetlerde İkametussalah ifadesi sık sık geçmektedir. İkame kelimesi de Kayyum kelimesinin aslıdır. Aynı kökten gelir. İkametussalah ifadesi namazın hakkını vermek, namazı ikmal etmek, namazı tamamlamak ve mükemmel kılmak anlamındadır. Yani Allah-u Teala bizden namaz kılmamızı isterken özellikle namazın hakkını vermemizi, hakkıyla namaz kılmamızı ve namazı mükemmelleştirmemizi istemektedir. Yoksa alelade bir namaz, böyle geçiştiriliverilecek bir ibadet olarak namazı kılmamak gerekiyor. Namazın hakkını vermek, namazın hakkı neyse onu yerine getirmek. Namaz, hayatta fonksiyonunu icra etmesi lazım. Namaz, insanları kötülüklerden, münkirattan ve fuhşiyattan alıkoyması lazım. Allah'ın ve insanların hayasızlık olarak ifade etmiş olduğu, belirtmiş olduğu unsurlardan namaz kişiyi alıkoyması lazım. Eğer bir kimsenin namazı bu fonksiyonları icra etmiyorsa, o namazını ikame etmiyordur. O namazını geçiştiriyor demektir. Rahat suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın kayyum özelliğinden şöyle bahsediliyor. اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. Her nefsin kazandığını koruyup gözetleyen Allah, müşriklerin putları gibi midir? Allah, kaimdir, kayyumdur, kullarının işlerini düzenler, kullarının kazandıklarını korur ve muhafaza eder. Allah-u Teala hiç müşriklerin tanrılarıyla, onların ilahlarıyla, onların büyükledikleri putlarıyla eş olur mu? Onlarla kıyaslanır mı? Onlar gibi olur mu kesinlikle? Kur'an-ı Kerim'de 3 yerde El-Kayyum ismi geçmektedir. Her üçünde de El-Kayyum ismi El-Hay ismiyle beraber zikredilmektedir. Bakara suresinin 255. ayet-i kerimesinde meşhur ayetel kürsi diye bildiğimiz ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allahu la ilahe illahu el-hayyul kayyum. Allah kendisinden başka ilah olmayan, sonra diri olan ve kayyum olandır. Allah-u Teala'nın hay sıfatı, uluhiyet sıfatıyla beraber nitelenir, beraber değerlendirilir. Rabbimizin El-Kayyum ismi de aynı şekilde ilahlığıyla alakalıdır. Biz Allah'tan başka kayyumlar kabul ediyorsak, o zaman onları ilah kabul ediyoruz demektir. Hazreti Ömer ve bazı sahabiler, bazı kıraat alimleri, Ayet-el Kürsi'deki El-Kayyum kelimesini kıyam şeklinde okumuşlardır. El-Hayyul Kıyam diye okumuşlardır. Yani El-Kayyum kelimesinin bir anlamı da kıyamdır, böyle kabul etmişler. Ali İmran suresinin 2. ayet-i kerimesinde de Elif Lam Mim Allahu la ilahe illahu, el hayyul kayyum şeklinde geçmektedir. Yani Rabbimizin ilahlığı, sonra diri olması, sonra kayyum olması. Bu özellikten bahsediliyor. Taha suresinin 111. ayet-i kerimesinde de Rabbimizin yine kayyum olduğu ifade ediliyor. Ve anetil vucuhu lil hayyil kayyum. Bütün yüzler ya saygıyla veya zilletle kıyamet gününde Allah'ın önünde eğilecektir. Ya utançla veya saygıyla yüzler Allah'a eğilecektir. Ki o Allah el haydir. Hayatın ve canlılığın kaynağıdır. Diriliğin kaynağı odur. Sonra el kayyumdur. Kullarının yönetimini üzerine almıştır. Kullarının idaresi onun elindedir. Kullarına hayatı veren, hayatlarını devam ettiren ve hayatiyetleri için gerekli olan her türlü esası yaratan ve tevdi eden Allah'tır. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَا Zulüm yüklenen de zarara uğramıştır. Zarara uğrayacaktır. Zulüm yüküyle yüklü olanlar, başkalarına zulmederek, yüklerini zulüm yüküyle oluşturan insanlar, işte bunların soluğu kesilecek, bunların gücü tükenecek, bunlar ahiret gününde perişan olacak. El-Esma'ul Hüsna ile ilgili alıştırma yapan alimlerimiz, El-Kayyum isminin ıstılahi olarak şu anlamlara geldiğini ifade etmişlerdir. Birinci olarak, varlığı kendi kendine kaim olan, var olmak için başkasına muhtaç olmayan, en güzel sıfatlarla muttasıf, en güzel sıfatlara haiz olan ve sahip olan, ihtiyaçtan ve kullarından müstağni olandır. Kullarına muhtaç değildir veya bir başkasına muhtaç değildir. Kullarının ibadetinden, kullarının hamdinden Allah müstağnidir. Onlara ihtiyacı olmayandır. İkinci olarak El-Kayyum ismi şu anlama geliyor. Bütün kainat onunla kaimdir. Onunla ayaktadır, onunla vardır. Her şeyin varlığı Allah'ın varlığına bağlıdır. O hem yaratmış hem de varlıklarını devam ettirebilmeleri için her şeyi hazırlamıştır. Allah-u Teala sadece yaratan değil, canlı kılan veya can veren, dirilten değil, bununla beraber kullarının hayatiyetlerini devam ettirebilmek için gerekli olan her türlü unsurları da yaratan ve hazırlayandır. El-Kayyum ismi üçüncü olarak asla zeval bulmayan daim anlamında kullanılmıştır. Yani Allah daimdir, devamlıdır ama kulların devamlılığı gibi değildir. Kulların devamlılığının bir zevali, bir yok oluşu, bir fenası vardır. Bitişi vardır, tükenmesi vardır. Ama Allah-u Teala öyle daim ki, öyle devamlı ki, kuralları ve yasaları, hayatiyeti öyle daim ki, kesinlikle fena bulmayacaktır. Kesinlikle zeval bulmayacaktır. Yok olmayacaktır asla. Allah-u Teala'nın daimliğinin sonu yoktur. Dördüncü olarak El-Kayyum ismi, yarattığı her şeyin yönetimini, idaresine uygun bir şekilde ve bir biçimde yürüten. Allah-u Teala hem yaratandır, hem de yaratıklarını yönetendir. Bu yönetimini Rabbimiz kendi iradesine uygun bir şekilde yönetir. Allah-u Teala'nın yönetimine kimse karışamaz. Allah-u Teala'nın yönetimine kimse müdahale edemez. Bu konuda Allah irade sahibidir. Fa'alun lima yurid'dir. Dilediğini yapandır. La yus'el amma yef'aldir. Yaptığından sorgulanmaz. Yaptığından hesaba çekilmez Allah-u Teala. Beşinci olarak Rabbimiz El-Kayyum'dur. Her şeyin idaresini üstlenendir. Allah kullarını yaratıp salıvermemiştir. Başıboş bırakmamıştır. Onların idaresini de kendi üzerine almıştır. Allah kullarının mutluluğu için prensipler vaaz eder. Emirler ve yasaklar koyar. İşte bir Müslümanın Allah-u Teala'yı El-Kayyum kabul etmesi demek, Ya Rabbi sen benim idaremi üstlen, sen beni yönet Ya Rabbi, sen benim mutluluğumu en güzel bilensin Ya Rabbi, benim için gerekli olan prensipleri sen vaaz et Ya Rabbi, beni fıtrata uygun bir şekilde yaşat Ya Rabbi, ben sana teslim oldum Ya Rabbi, senin emir ve yasaklarını kabul ediyorum Ya Rabbi der, böylelikle El-Kayyum ismi o kulun üzerinde gerekli ve gerçek fonksiyonunu icra etmiş olur. El-Kayyum kelimesi kıyam kökünden geliyordu. Aynı şekilde kavvam kelimesi de aynı köktendir. Bu kelimeleri de Kur'an ışığında incelediğimiz zaman, Kur'an ayetlerinin ışığı altında incelediğimiz zaman El-Kayyum ismini daha iyi tanımış olacağız. Nisa suresinin 34. ayet kelimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Er-ricalu kavvamun ale'n-nisa. Erkekler kadınlar üzerinde kavvamdırlar. Kadınlar üzerinde yöneticidirler, idarecidirler. Allahü Teala kadınların işlerini erkeklere havale etmiştir. Erkekler kadınlar üzerinde yönetici ve söz sahibidirler. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman erkeği yönetici olarak kabul ediyor ve ayetlerin birçoğunda tamamen Allahü Teala erkeği muhatap alıyor. Allahü Teala istiyor ki erkekler yönetici olsunlar. Erkekler söz sahibi olsunlar. Hayata yön veren erkekler olsunlar. Kadınlar da erkeklerin yardımcısı olsunlar. Kadınlar da erkeklerin dengeli bir hayat yaşamaları için, dengeli bir yönetim içinde bulunmaları için yardımcı ve destek olsunlar. Allahü Teala Kur'an'ında hiçbir zaman kadınların ön plana çıkmasını istemiyor. Çünkü kadın, kadınlık özelliğini kaybetmemesi gerekiyor. Kadın, kadın olarak kalması gerekiyor. Eğer kadın Allahü Teala'nın kendine yüklemiş olduğu, vermiş olduğu görevi bırakır, fıtratını bozar da erkekleşmeye başlarsa, erkeklerle alakalı işlerle uğraşmaya başlar, erkeklerin sorumluluğunu kendi üzerine almaya çalışırsa, o kadın kadınlık özelliğini kaybetmiş, fıtratını bozmuştur. Artık o toplum helaka doğru sürükleniyor, o toplum felakete doğru gidiyor demektir. Kadınlar ailede temel unsurdur. Allahü Teala ideal bir toplumun oluşması için özellikle aile mefhumu üzerinde önemli durur. Ailenin temel bir takım esaslara dayanmasını ister. Sağlam esaslar üzerine oturmasını ister. Bu konuda kadın söz sahibidir. Kadın ev merkezli çalışma yapacaktır. Kadın ev merkezli hareket edecektir. Kadının ana mekanı, ana karargahı evidir. Çünkü annedir. Annelik özelliğinden hiçbir zaman uzaklaşmayacaktır. Eğer bir kadın annelikten hoşlanmıyorsa, annelikten bıkmışsa, çocuk sahibi olmak istemiyorsa veya çocuktan nefret ediyorsa, o kadın fıtratını bozmuş, o kadın artık annelik özelliğini taşımıyordur. Böyle kadınların hakim olduğu bir toplumda, yaygın olduğu bir toplumda ideal bir aile ortaya çıkmayacaktır. İdeal fertler, ideal nesiller ve zürriyetler yetişmeyecektir. Bundan dolayı artık o toplum felce doğru, helaka doğru, felakete doğru, uçuruma doğru sürüklenecek demektir. Biz Batı toplumunu incelediğimiz zaman ailenin tamamen çöktüğünü görüyoruz. Ailenin çökmesinin ana unsuru da kadınların kadınlık görevini yapmamalarıdır. Bugün içinde yaşadığımız toplum da yavaş yavaş buna doğru sürükleniyor. Feminizm adı altında kadınları sokağa dökenler, kadınları fıtratlarından uzaklaştırmaya çalışanların asıl hedefi de budur zaten. Müslüman aileyi bozup, Müslüman bir toplumun oluşmasını engellemektir. Fertlerin mutluluğunu engellemektir. Bugün kendi çocuklarıyla ilgilenmeyen, kendi çocuklarını eğitmeyen kadınlar artık fıtratlarını bozuyor, tamamen annelik özelliğinden, kadınlık özelliğinden uzaklaşıyor demektir. Ve bu kadınlar her yönden, duygular yönden, his yönünden ve cinsel yönden artık erkekleşmeye doğru gidiyor demektir. Kadınlık özelliğini terk eden kimseler artık böyle bir kimselerin hakim olduğu toplumda kesinlikle ideal bir toplum oluşmayacak, ideal bir aile olmayacaktır. Erkekler bundan dolayı kavvam olacaklar, yönetici olacaklar, toplumda ve toplumun yönetiminde asıl belirleyici unsur, yönetici unsur erkekler olacaktır. Bu erkeklerin yardımcıları, onları teskin edici, onlara denge sağlayıcı unsur kadınlar olacaktır. Nisa suresinde 135. ayet kerimesinde Rabbimiz kavvamin kelimesini kullanır. Muhammed ümmetinin bir özelliği olarak bu ifadeyi kullanır Allahu Teala. Muhammed ümmeti kavvamdır. Ya eyyühellezine amenu kunu kavvamine bil kıstı şühedâ elillah. Allah için şahitliği ayakta tutacak, adaleti ayakta tutacak kimseler olun, kavvam olun buyuruyor Allahu Teala. yani Muhammed ümmetinin en önemli özelliği dengeli olmalarıdır. Fıtratlarına uygun Allah'ın yaratmış olduğu kıvamda olan insanlardır. Muhammed ümmetinin özelliği kavvam olmasıdır, yani yönetici ve idareci olmasıdır. Muhammed ümmeti yönetmek için, idare etmek için, efendi olmak için gelmiştir. Allah, Muhammed ümmetini ümmeten vasata, dengeli, adaletli, hakim bir ümmet olarak yaratmıştır. Muhammed ümmeti kölelik için gelmemiştir. Muhammed ümmeti yönetilmek için, sömürülmek için gelmemiştir. Muhammed ümmeti yönetmek, idare etmek, topluma mutluluk vermek için gelmiştir. Ölü insanları diriltmek için gelmiştir. Hayata canlılık kazandırmak için gelmiştir. Hayatı öldüren, zindan eden, karanlığa boyayan unsurları ortadan kaldırmak için gelmiştir Muhammed ümmeti. Allahu Teala Tevbe suresinin 36. ayet-i kerimesinde de El-Kayyim kelimesini kullanır. El-Kayyum kelimesiyle aynı kökten türeyen El-Kayyim kelimesi değerli, üstün ve en güzel vasıflara sahip anlamında kullanmaktadır. Zalike dinul kayyim. İşte gerçek değerli olan din bu dindir, İslam'dır. Allahu Teala kendi dinini kayyim olarak nitelendirmiştir. Yani Allahu Teala'nın dini yönetmek için, idare etmek için gelmiştir. Allahu Teala'nın dini mescitlere, camilere hapsedilmek veya hasredilmek için gelmemiştir. Allahu Teala'nın dini seccadenin dört kenarına hapsedilmek için de gelmemiştir. Bazı günlerde, bazı törenlerde, merasimlerde, özel günlerde yaşanmak için de gelmemiştir. Allah'ın dini hayatın bütün alanlarına hakim olmak için gelmiştir. Bir kimse İslam'ı din olarak benimsiyorsa, İslam'ı hayatın bütün alanlarına hakim kılması lazım. Bunun mücadelesi ve gayreti içerisinde olması lazım. Allah'ın dini hayata hakim olmak için gelmiştir. Yoksa bugünkü anlaşıldığı şekliyle Allahu Teala'nın dini sadece insanlara ruhi haz kazandırmak için gelmemiştir. İnsanları tatmin etmek için gelmemiştir. İnsanların bir takım ihtiyaçlarını karşılamak için sadece gelmemiştir. Hayatın bütünüyle alakalı ihtiyaçları karşılamak için gelmiştir. Ve yönetmek için, idare etmek için gelmiştir. Allah'ın dini yönetime karışır, insanların idaresine karışır. Kehf suresinin 1. ve 2. ayet-i kerimesinde de Rabbimiz Kur'an'ı şöyle ifade ediyor. Elhamdülillahillezî enzela alâ abdihil kitâbe ve lem yec'al lehu ivecen kayyime. Kuluna kitabı Kur'an'ı indiren Allah'a hamdolsun. Kur'an'ı indirdiğinden dolayı biz Allah'a hamd ediyoruz. Hamd etmemiz gerekiyor. Allahu Teala hamde layıktır. Çünkü bize kitabı göndermiştir. Kur'an gibi bir hazineyi bize göndermiştir. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا Allah, kitabında, Kur'an'ında herhangi bir yamukluk oluşturmamış, Allah'ın kitabında herhangi bir yamukluk yoktur. قَيِّمًا Allah'ın kitabı, hayatı, hayata hakim olmak ve yönetmek için gelmiştir. Kayyimdir, tutarlıdır ve dosdoğrudur. Bir yamukluk, bir eğrilik, bir eksiklik yoktur. Batıl ona yaklaşamaz ve tamamen kayyimdir, tutarlıdır, dosdoğrudur ve yönetmek için gelmiştir. İdare etmek, kullarının idaresini üstlenmek için gelmiştir. Kullarının idaresini yürütmek için, yönetimini yürütmek için gelmiştir Allahu Teala'nın kitabı. Biz Muhammed ümmetiyiz, bizim özelliğimiz kavvam olmamızdır. Bizim dinimiz İslam dini, bizim dinimiz kayyimdir. Bizim kitabımız Kur'an'dır, Kur'an ise kayyim bir kitaptır. Bundan dolayı Müslümanlar Allahu Teala'nın El-Kayyum ismini kendi üzerlerinde tecelli ettirecekler. Kavvam olacaklar, yönetime talip olacak Müslümanlar, yönetici olacaklar, köle olmayacaklar. Allah'ın dinini hayata hakim kılacaklar, yönetici kılacaklar. Allah'ın kitabını da Müslümanlar yönetime hakim kılacaklar. Böylelikle Allahu Teala'nın El-Kayyum ismini biz üzerimizde tecelli ettirmiş olacağız. Rabbimizin bu ismi bizim üzerimizdeki etkisini ve tesirini göstermiş olacak. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.